Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli misafirler, kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Aslında böyle bir program düşünmüyorduk. Kendi aramızda, evde birkaç kişi, aileden birkaç kişiyle sadece sünneti gerçekleştirmeyi düşünmüştük önce. Fakat sonra filan arkadaşı çağırmasak olmaz, filanı çağırmasak hiç olmaz, falanı çağırmasak hiç olmaz derken baktık, evde olacak gibi değil. Mecburen vakfı tercih ettik. Ve yine aslında sadece bir hoş geldiniz deyip inecektim. Normalde düğünlerde konuşmuyorum zaten. Fakat bu bir sünnet olduğu için sünnetle ilgili bazı çok bilinmeyen bir takım noktalara temas etme ihtiyacı duydum. Sünnetin ne olduğunu herkes bilir de, fakat sünnetle ilgili İslam'ın görüşü nedir? İslam'dan evvel, önceki peygamberler döneminde durum neydi? Bu husus çok iyi bilinmemekte. Kur'an-ı Kerim'de sünnetle ilgili açık bir ayet yok. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir adam Müslüman olduğunda ona demiş ki, küfrün kıllarını üzerinden at, yani tıraş ol ve sünnet ol. Ve bir hadiste yine buyuruyor, dört şey peygamberlerin sünnetindendir. Birisi sünnet olmak, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek ve evlenmek. Bununla ilgili başka hadisler de var. Bu hadislerden imamlar, müçtehitler, bazıları sünnetin sünnet olduğu sonucunu çıkarmışlar. İmam-ı Azam gibi. Bazı Hanbeli alimleri gibi. Fakat ekseriyetle üç mezhep imamı, Şafii, İmam Şafii, İmam Ahmet ve İmam Malik ve onların mezhebindeki diğer müçtehitler ekseriyetle vacip olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Her ne kadar mezhepler arasında sünnet midir, vacip midir konusunda bir tartışma varsa da, tabi her mezhebin de kendine göre delilleri var. Sünnettir diyenler, Peygamberimiz zamanında iman edenlere hemen sünnet olun denilmiyordu diyorlar. Ondan dolayı demek ki vacip değilmiş. Demek ki sünnettir. O yüzden Peygamberimiz hemen herkese sünnet olacaksınız demiyordu şeklinde bir delil getirirler. Ve Allah Resulü bir hadiste el-hitan sünnetun lir-rical buyurmuş. Sünnet olmak erkekler için sünnettir. Ve mekrumetun lin-nisa buyurmuş. Kadınlar için de bir izzettir, şereftir demiş. Yani erkekler için sünnettir dediğinden ötürü sünnet görüşünde olanlar bu hadise sarılmışlardır. Bayanlar kız çocukları için de, sonradan iman etmiş kadınlar için de olabilir, büyükler için de olabilir. Onlar için de izzettir, bir azizliktir demiş. Onlar için de bir sünnetin olduğunu ifade etmiştir. Sünnet İslam aleminde yayılmış. Adını sünnet koymuşuz. Arapçası bu değil tabii ki. Biz de ekseriyetle Hanefi mezhebi ağırlıkta olduğu için adı sünnet olmuş. Hanefi mezhebinde sünnet olduğu için bu iş, bu amel, bu fiil sünnet olduğu için bizim Hanefiler arasında sünnet diye ismi öyle kalmış. Sünnet denildiği zaman o akla geliyor. Önceki peygamberler döneminde var mıydı? Ben size Barnabas İncili'nden bir şey okuyacağım. Sünnet merasiminde konferans yapmıyoruz ama bu konuda da zaten her zaman konuşmuyoruz. Bu konuda belki başka yerlerde de bunu merak edenler olabilir. Onların da istifade etmesi açısından. Hristiyanların kabul ettiği 4 İncil'den birisi değil Barnabas İncili. Ama Barnabas İncil'ini okursanız hakikaten hikmet doludur. Ve şirki reddeder. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu oluşunu, Allah oluşunu veya Allah'ın oğlu oluşunu reddeder, şirki reddeder, tevhidi anlatır. O yüzden Hristiyanlar kabul etmiyorlar. İsa'nın Tanrı olmadığını söylediği için ve peygamberimizin geleceğini haber verdiği için. Adını dahi söyler, adını Muhammed olacağını söyler. Ve Barnabas İncili'nde çok ağır ifadeler var bu konuda. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok. Hadislerde de bu kadar ağır ifadeler yok. Barnabas İncili'nde çok ağır ifade vardır bu konuda. Çok ilginç olduğu için okuyacağım. Şimdiki Hristiyanlar Barnabas İncili'ni kabul etmiyor ama kendilerinin kabul ettiği kutsal kaynaklar, 4 İncil ve onun yanında mektuplar ve Resullerin işleri denilen bir kitapları var. Onlardan Resullerin işlerine bakarsanız orada da göreceksiniz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ı 8. günde sünnet ettiği yazılıdır. Hatta ben gelmeden evvel de baktım öyle geldim. Tekrar orayı bir daha okudum, o şekilde geldim. İbrahim Aleyhisselam oğlu İshak'ı 8. günde sünnet etti diyor şu anda Hristiyanların elindeki kutsal metinlerde. Resullerin işleri 7. babında. Fakat Hristiyan dünyasında var mı? Yahudiler arasında kısmen var. Hristiyanlarda pek yok. O yüzden tarih boyunca da savaşlarda ölülerin Müslüman mı, kafir mi olduğunu ayırt etmek için sünnet uzvuna bakmışlar, öyle anlamışlar. Sünnetli ise Müslüman kabul etmişler. Müslümanların arasına gömmüş atalarımız. Sünnetsizse gavur demişler, gavurların arasına bırakmışlar. Bu tarih boyunca Müslüman mı kafir mi ayırt edici bir alamet-i farika gibi görev görmüş yani. Sünnet bu yönden de önemli. İslam'ın bir şiarı olmuş bu. Yani basit bir sünnet olmaktan öte bir şey. Mesela 5 şey fıtrattandır diyor Peygamberimiz. Fıtrat yani insanın yaratılışının muhafaza edilmesi. Fıtratı muhafaza etmek lazım. Aslı, insanın aslını muhafaza etmek lazım. Ve tüm peygamberler bunlara dikkat etmiştir. İslam da fıtrat dinidir. Fıtrata uygun hükümler gelmiştir. İslam'ın tüm hükümler insan fıtratına, yaratılışına uygundur. Sayarken Efendimiz buyuruyor ki vücuttaki koltuk altı kıllarını gidermek, etek kıllarını gidermek ve tırnak kesmek, bıyıkları kesmek yani kısaltmak, bir de diyor sünnet. Yani Allah Resulü bunun fıtrattan olduğunu söylüyor. Fıtratta bu var. Fıtrat tırnağın kesilmesini gerekli kılıyor. Fazla kılların vücuttan atılmasını gerekli kılıyor. Bıyığın kısaltılmasını fıtrattan olarak kabul ediyor. Sünnet olmayı da fıtrattan kabul ediyor İslam. Dolayısıyla bunun dışına çıktığınız zaman fıtrata uymamış oluyorsunuz. Fıtratı bozmuş oluyorsunuz. Bu fıtrattansa bunun dışına çıkmak fıtrata uymamaktır. Yaratılışın dışına çıkmaktır. Şeytanın şöyle dediğini Kur'an-ı Kerim bize haber eder. Şeytan dedi ki ben onlara emredeceğim, Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Allah'ın yaratışını, fıtratı değiştirecekler. Demek ki fıtratın değiştirilmesini, fıtrata uyulmamasını şeytan emretmektedir. Ve sünnet de fıtrattandır. Sünnetin terki de şeytanın bir emridir. Sünnetlerin bu şekilde tören şeklinde yapılması, en azından aile içerisinde akrabaların çağrılarak yapılması, bunun devam ettirilmesi önemlidir. Ben yıllar evvel de bunu söylemiştim. Sünneti korumak lazım toplumda. Bunun devam ettirmek lazım. Bu adeta İslam'ın şiarı olmuştur. Namaz kadar önemli değil. Oruç kadar önemli değil. Ama bu İslam'ı temsil eden bir özellik kazanmıştır. Mesela sarık farz değil, vacip değil. Namaz gibi önemli de değil. Ama İslam'ı temsil ediyor. Mesela camiler, minareler farz değil. Minare yapmak farz bir şey değil. Ama İslam'ı temsil ediyor. Sonradan böyle bir özellik kazanıyor. Çocukların sünnet edilmesi de böyle bir şey. İslam'ın bir şiarıdır. Bunun muhafaza edilmesi, Kurban Bayramı gibi bunun muhafaza edilmesi gerekir. Küçük bir bayrama dönüştürmek icap eder. Bu hususta demin dediğim gibi Kur'an-ı Kerim açık bir şey söylemiyor. Hadislerde demin ifade ettim. Hristiyanların kabul ettiği Resullerin işleri kitabında da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ı sünnet ettiğini ifade ediyor. Onu da söyledim. Barnabas İncil'inde bakın size aynen okuyacağım. Bu meselenin anlaşılmasını istiyorum. Bakınız diyor ki bir kadın, Kenani kavminden bir kadın, iki oğluyla birlikte gelip diyor ki ey İsa, Davud'un oğlu, kızıma merhamet et. Cinler kendisine işkence ediyor. Cinlenmiş kızı. İsa bir kelimeyle olsun cevap vermedi. Çünkü onlar sünnet olmayan insanlardandı. İsa Aleyhisselam'a kim gelse, Allah İsa'ya böyle bir mucize vermişti. Dua ediyordu, şifa buluyordu. Bu İsa Aleyhisselam'ın mucizesidir. Körlerin gözünü açıyordu, topraktan ölüyü diriltiyordu Allah'ın izniyle. Kalk diyordu, ölü kalkıyordu. Bu İsa'ya verilen bir mucize. Elini dokunduruyordu, şifa buluyordu hasta. Ve o yüzden herkes geliyor, kendi hastası için şifa istiyor. Ve İsa Aleyhisselam bu kadına cevap vermiyor. Ey Davud'un oğlu, ey İsa, bize merhamet et dedi kadın. İsa dedi ki, ekmeği çocukların ellerinden alıp köpeklere vermek doğru değildir. Ağır ifadeler. Yani siz böylesiniz. Sünnetsizler. Ve İsa bunu onların temiz olmaması sebebiyle söyledi. Çünkü onlar sünnet olmayan insanlardandı. Kadın cevap verdi. Ey Rab, İsa'ya bazen Rab derler. Rab terbiye eden demek, hoca demek yani. Ey Rab, köpekler sahiplerinin sofralarından düşen kırıntıları yerler. Yani sen bizim sahibimizsin. Bize merhamet et. Her ne kadar affedersin köpek gibi kalitesiz insanlar olsak da yine de kırıntılardan istifade edelim. İsa kadının sözüne hayran kalarak dedi ki, ey kadın, senin imanın çok hoş. Ve ellerini gökyüzüne kaldırıp Allah'a dua etti. Ve ardından dedi ki, ey kadın, kızın kurtulmuştur. Var, huzurla yoluna git. Kadın ayrıldı ve eve döndüğünde kızını Allah'ı tesbih ederken buldu. Şifa bulmuş ve Allah'ı tesbih ederken buldu. Havariler İsa'ya şunu sordular. Havariler Hazreti İsa'nın talebeleri, 12 tane. Bir tanesi hainlik yaptı sonra. Ey muallim, yani ey hoca. İsa'ya bazen muallim diye de hitap ederler İncil'de. Ey muallim, neden o kadına onların köpek olduğu şeklinde cevap verdin? Niye böyle ağır konuştun? İsa dedi ki, bakın size diyorum ki, bir köpek sünnetsiz bir adamdan daha iyidir. Ağır ifadeler. Buna havariler üzülerek dediler ki, bu sözler ağır, onları kim kabul edecek? İsa dedi ki, eğer siz ey budalalar, aklı olmayan bir köpeğin sahibi için neler yaptığını düşünürseniz, benim dediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. Söyleyin bana, köpek sahibinin evini koruyup soyguncuya karşı hayatını ortaya koymaz mı? Kesinlikle böyle. Fakat ne görür karşılığında? Dayak, incinme, azıcık ekmek. Ve yine de sahibine daima neşeli bir yüz gösterir. Öyle değil mi? Evet ey muallim, doğrudur dediler. İsa dedi ki, şimdi düşünün, Allah insana neler veriyor ve Allah'ın kulu İbrahim'e verdiği söze itibar etmemekte onun ne kadar haksız olduğunu görün. Yani Hazreti İbrahim'e Allah bunu emretti ve onlar bunu yapmıyorlar. Affedersiniz, köpek bile o kadar kötü muamele gördüğü halde sahibine yine de yaklaşır, onun önünde her türlü hareketi yapar, ona kendini sevdirmeye çalışır, kuyruğunu sallar. İnsan Allah'ın bu kadar nimetleriyle karşı karşıyadır ve Allah'ın hiçbir dediğini yapmıyor. Allah sünnet ol demiş Hazreti İbrahim'e ve ondan sonra tüm insanlara da, fakat yapmıyorlar bunlar, o yüzden ben böyle dedim diyor. Köpek bile bunu, yani bu yönüyle, tabii ki bunlar bazı yönden köpekten üstün elbette, ama Allah'a isyan noktasında, bir yani sahibine isyan noktasında köpekten daha aşağı. Köpek sahibine böyle isyan etmiyor ama insan ediyor. Köpek sahibinden dayak da yiyor, gene de itaat ediyor. Azıcık ekmek yediği için onun elinden. Ama insan Rabbinden bu kadar nimetler alıyor ve onun hiçbir dediğini yapmıyor. Sünnet ol diyor, yapmıyor. Havariler dedi ki, söyle bize ey muallim, ne sebeple insanın sünnet olması gerekir? İsa dedi ki, Allah'ın İbrahim'e olan şu emri yetsin size. İbrahim kendinin ve evinde bulunanların ön derisini al, sünnet et. Bu benimle, bu seninle benim aramda ebedi bir sözleşmedir. Ahittir. Seninle bu şekilde sözleşmiş oluyoruz. Sen benim için derinin bir kısmını keseceksin. Bu aramızda bir ahit olacak. Bu şuna benzer. Hacca gidenler Hacer-i Esved denilen o siyah taşı ellerini sürüyorlar yani. O nedir? Niye el sürülür? Peygamberimiz buyurmuş ki, Hacer-i Esved yeryüzünde Allah'ın elidir. Hacer-i Esved el sürmek demek, Allah'la beyatleşmek demektir. Yani ya Rabbi, sana beyat ediyorum, senin emrindeyim.
Artık ben senin adamınım, tabiri caizse. Senin askerinim. Sana beyat ediyorum. El sürmenin manası bu. Ona el süren Allah'a beyat etmiş gibidir. O yüzden Cüneyd-i Bağdadi'nin talebesi İmam Şibli bir adama diyor ki, hac ettin mi? Adam evet diyor. Hacer Esved'e diyor, el sürdün mü? Musafaha ettin mi? Evet diyor. Diyor ki, Hacer Esved'e elini sürünce böyle kendinde bir güven, daha kimse bana karışamaz gibi böyle bir güven hissettin mi? Hayır diyor. O zaman diyor sen Hacer-i Esved'i musafaha etmemişsin. Kastettiği şey bu işte. Diyor ki sen Hacer-i Esved'e anlamadan el sürmüşsün. Ona el sürmek demek, o Allah'ın elidir Hacer-i Esved. Yeryüzünde Allah'ın elini temsil etmektedir. Ona el sürmek demek, ya Rabbi sana beyat ettim, artık senin askerinim demektir. Dolayısıyla sırtını artık çok güçlü olana, en güçlü olana dayamışsın. Artık senin arkanda Allah var, Allah'ın askerisin. Dolayısıyla artık kimseden korkmaman lazım. Mesela sivil bir insan korkabilir ama farz-ı misal resmi elbiseli bir asker, bir subay, bir şey korkmaz. Çünkü resmi elbisesi var, kimliği var. Kendini orduya dayamış hissediyor. Onun verdiği bir güven var. Aynı şekilde o Hacer-i Esved'e el süren kişi Allah'ın askeri olmuş oluyor ve ondan dolayı güven duyması gerekiyor. İşte burada Hazreti İsa Aleyhisselam da onu kastediyor. Diyor ki Hazreti İbrahim'e Allah emretti ve ön deriz kendinin, yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam kendisini de sünnet etti. Kendinin ve ailendeki çocukların, oğullarının ön derisini al, onları sünnet et. Bu seninle benim aramda ebedi bir ahittir. Sözleşme yaptık seninle demektir. Ve yine diyor ki İsa Aleyhisselam, İlk insan Adem, şeytanın kandırması ile Allah'ın yasakladığı yemeği cennette yiyince derisi ruhuna isyan etti. Deri ruhuna karşı geldi. Bunun üzerine yemin edip dedi ki Hazreti Adem, vallahi seni keseceğim. Derisi ruhuna isyan etti. Şu manaya da gelebilir. Bu mecaz bir ifade. Yani deri derken erkeklik uzvunu kastediyor ve ruhuna isyan derken de artık o haram meyveden yiyince vücutları açıldı. Havva'yı gördü. Kendisi de çıplak, o da çıplak. Görünce Havva'yı arzuladı. İşte bundan dolayı kendine kızdı. Ve dedi seni keseceğim. Yani günaha girmemek için adeta. Vallahi seni keseceğim dedi. Ve bir kaya parçası bulup taşın keskin kenarıyla kesmek için derisini ele aldı. Edepli ifade kullanmak için böyle yazıyor. Sanıyorum uzvunu kastediyor. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam tarafından azarlandı. Bunu yapamazsın. Buna hakkın yok denildi. Ve dedi ki ben onu keseceğim diye Allah'a yemin ettim. Asla bir yalancı olmayacağım, yeminimden dönmem. Adem Aleyhisselam böyle cevap verdi. Ardından melek ona derisinin fazla kısmını gösterdi. Dedi ki bunu kes. Yeminini yerine getir. Sen keseceğim dedin, fazla olan kısmını kes, yeminini yerine getirmiş ol. O da bunu kesti. İşte bundan böyle nasıl herkes derisini Adem'in derisinden aldıysa öyle de Adem'in bir yeminle söz verdiği şeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Adem bunu oğullarına uyguladı ve bu sünnet zorunluluğu nesilden nesile süre geldi. Fakat İbrahim'in zamanında yeryüzünde yalnızca birkaç kişi vardı sünnetli olan. Çünkü putperestlik yayılmıştı. Bunun üzerine Allah İbrahim'e sünnetle ilgili gerçeği söyledi ve bu ahdi yaptı. Derisini sünnet ettirmeyecek kişiyi ebediyen kullarım arasından atacağım dedi. Ağır ifadeler. Sünnet ettirmeyeni kullarımın arasından ebediyen atarım dedi. Havariler İsa'nın bu sözleri üzerine konuşmasının ciddiyet ve ateşinden dolayı korkuyla titrediler. Sonra İsa dedi, korkuyu ön derisini sünnet ettirmeyene bırakın, onlar korksun, sünnetsizler korksunlar. Çünkü o cennetten mahrumdur. Evet, Barnabas İncil'inde 22. bapta geçiyor. Bu şekilde anlıyoruz ki peygamberimizden evvel de sünnet vardı, Hazreti Adem'den beri devam ediyor. Buradaki bu bilgiler, Hazreti Adem'den itibaren geldiğine dair bu bilgiler bizim elimizdeki hadislerde mevcut değil. Ancak Barnabas İncil'inde hakikatler dolu ve bunun İslam'a aykırı bir tarafı da olmadığı için kabul edilmesinde bir mahzur yok. Sonuç olarak sünnetin sıhhi faydalarını zaten benim branşım o değil. Sünnet elbette ki sıhhate faydalıdır. O iş doktorların işi. Doktorlar çeşitli faydalarını sayıyorlar. Çocukların altına etmesini, altına kaçırmasına engelleyici faydası olduğunu, mikrobun barınmaması için bunun gerekli olduğunu, büyüdüğünde, genç olduğunda ihtilamın azalmasını sağladığını, sünnet olmayanlarda ihtilamın da çok olduğunu vesaire doktorlar anlatıyorlar. Sonuç olarak sünnet ekseriyete göre vacip. Bizim Hanefilerde bazı imamlara göre sünnet. Fakat delillere baktığımız zaman ekseriyetin görüşü daha doğru, daha kuvvetli. Bu sünnet denilen amelin vacip olduğunu kabul etmek daha doğru. Şuna da bir iki cümleyle temas edip bitireyim. Bir de bu kibrelik meselesi var. Kibrelik aslında İslam aleminin çoğunda yoktur. Şimdi Türkiye'de özellikle Suriye'den gelme bir adet, Hatay tarafından, sonra oradan buraya ve buradan da bazı yerlere gitmiş. Türkiye'nin en doğusuna, en batısına çok gidememiş. Buralarda kalmış daha çok. Belki biraz işte İç Anadolu tarafına kadar biraz gidebilmiş. Çok daha ötelere çok da gidememiş bir adettir. İslam aykırı mıdır? Hayır, birisi çocuğu tutsa bunda bir haramlık yok. Yani kibre buna derler, çocuğu tutan kimse. Ama bizim buralarda bazı çevrelerde Nusayri dediğimiz Şia'nın aşırı kolları, Hazreti Ali'ye Allah diyenler, Allah'ın oğlu diyenler. Özellikle bunların arasında kibrelik çok önemli bir şey. Ve öyle bir noktaya getirilmiş ki din bozulmak üzere, dini bozmuşlar. Hazreti Ali'ye Allah diyen tabii ki dini de her şeyini bozuyor. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hac etmiyor ama kibrelik diye bir şeyi çok abartıyor. İslam'da olanları yapmıyor, olmayanları İslam'a sokuyor. Ve öyle bir noktaya getiriyor ki kan bağından daha öte. Kibre olduğu zaman kız alışverişi yasak. Kardeşten öte, halbuki insan kendi kardeşinin kızını kendi oğluna isteyebilir. Yeğenini yani kendi oğluna isteyebilir. Bunlar öyle öyle abartıyorlar ki kivreliği kardeşten öte bir şey gibi. Bu dinde haram olmayan bir şeyi haram kılmaktır. Dinde böyle bir haram yok. Kimsenin de haram olmayanı haram kılmaya yetkisi yok. İşte tarih boyunca dine böyle bozulmuş. Herkes kendi kafasına bir şey ilave etmeye kalkışmış. Ve din bozulmuş. O tarzda bir kivrelik caiz olamaz. Ona inanmak da küfürdür. Çünkü İslam bunu kabul etmez. Kivrelik varsa bile, kivrelik yani kivre olsa bile, kivreler arasında kız alışverişi falan olmalı. Bu batıl inanç yıkılmalı. Peygamberimiz zamanında kişi almış olduğu evlatlığın karısını kendi geleni gibi görür ve onunla evlenemezdi. Halbuki kendi evladı değil, evlatlık. Evlatlığının karısı kendi geleni değildir aslında. Evlatlık evlat değildir. Erkekse evlatlık aldıysanız, erkekse çocuk büyüdüğü zaman sizin karınınızla aynı evde kalamaz. Beraber seyahat edemez. Öpemez, anne gibi göremez, kabul edemez. Kızsa sizinle, erkekle aynı şekilde aynı evde kalamaz büyüdüğü zaman. Yani evlatlık evlat değildir. Ama Araplarda böyle bir şey vardı. Allah Azze ve Celle bu batıl anlayışı yıkmak için Efendimizin evlatlığı olan Zeyd, karısı Zeynep'i boşadı. Anlaşamadılar, boşandılar. Boşanınca Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onu biz sana nikah ettik. Zeynep validemizin nikahını Allah kıymıştır. Peygamberimiz de evlendirdi Allah Azze ve Celle. Neden? Bu batıl inancı yani evlatlığın karısı ile evlenilmez anlayışını yıkmak için. Evlatlık evlatlıktır, evlat değildir. Kan bağı gibi değildir. Başkasının çocuğu, sen nasıl benim çocuğum dersin? Bu biraz namus meselesi de oluyor aslında. Başkasının çocuğu, sen nasıl benim çocuğum dersin? İslam bu anlayışı yıkmak için peygamberimize onun karısıyla yani Zeynep validemizle evlenmeyi Allah emretti. Efendimiz de onunla evlendi. Böylece dünya alem anladı ki evlatlık evlat değildir. Şimdi nasıl aynı onun gibi bu kivrelik meselesi de kivre tutarlarsa bile sünnet yapanlar yapsınlar caiz ama böyle bir şey caiz değil. Onun yani onun mesela kivresinin kızını almamak onlarla böyle bir haramlık sanki oluşmuş gibi böyle düşünmek caiz değil. İslam bir medeniyettir. Bu medeniyetin içerisinde sünnet de var. İslam bir bütündür. Bir bütündür. İslam'ın bütünlüğü içerisinde sünnet de var. Ve medeniyetimize sahip çıkmalıyız. Tüm kardeşlerimin sünnet, kendi çocuklarının sünnetlerini yaparlarken hiç olmazsa 5-10 kişi de olsa, evde de olsa çağırıp bu şekilde küçük bir tören yapılarak bu adetin, bu sünnetin ya da bu vacibin devam ettirilmesi ve gündemde kalmasını sağlamalıyız.